Ayrım 33. Shogun James Clavell. Sayfa 445. Chimmoku derin sessizlikle bahçenin küçük kapısından çıkarak Blackthorne'a yaklaşık selam verdi. Anjinsan hanımım sizi görmeyi istiyor. Bir dakika beklerseniz sizi götürebilirim. Pekala, Blackthorne derin düşüncelere dalmıştı. Chimmoku sonrası Miori'nin yanına gitti. Lady Todd'a her şeyi hazırlamanızı rica ediyor. Bunun nerede yapılmasını istiyor? Hizmetçi Cameron'ın önünü işaret etti. Orada efendim. Sumiori şaşırdı. Herkesin içinde mi olacak? Birkaç tanıkla özel olmayacak mı? Herkesin görmesini mi istiyor? Evet. Fakat burada olacaksa tanığı nerede? Hanımım Lord Kiyama'nın kendisine onur vereceğini umuyor. Ya Lord Kiyama bunu yapmazsa? Bilmiyorum efendim. Hanımım bana bir şey söylemedi. Selam vererek ayrılıp bu kez de verandaya gitti. Yine saygıyla eğildi. Kiritsubo-san, hanımım kısa bir süre sonra geleceğini söyledi. Kendisi iyi mi? Chimmoku gururla oh evet diye cevap verdi. Kiri ve diğerleri de sakindi artık. Kendisini selamlamak için diğer hanımların beklediğini biliyor mu? Evet Kiritsubo-san, hanımım bir an sonra gelerek hepsine ayrı ayrı teşekkür edeceğini söyledi. Lütfen bana izin verin. Hepsi hizmetçinin gidip Blackthorne'u çağırmasını seyrettiler. Griler de peşlerinden gelecekti. Ama Chimmoku hanımının onları çağırmadığını belirtince muhafızlar durdular ve İngiliz'in yalnız gitmesine razı oldular. Küçük bahçe bambaşka bir dünyaya aitti sanki. Güneş ağaçların tepelerini aydınlatıyor, kuşlar şakıyor ve su hafif bir ses çıkararak nilüferlerle dolu küçük göle akıyordu. Blackthorne yine de içindeki sıkıntıdan kurtulamadı. Chimmoku durarak küçük Cha-No-Yu evini işaret etti. Blackthorne tek başına ilerledi. Sandallarını çıkararak üç basamağa tırmandı. Evin küçük kapısından geçebilmek için de iki büklüm olması gerekti. Mariko kapının tam karşısında diz çökmüştü. Makyajını yapmış, dudaklarını kırmızıya boyamıştı. Saçları dikkatle taranmış ve sırtına kenarlarına açık yeşil çevrilmiş, koyu mavi bir kimono giymişti. Başında da ince bir yeşil kurdele vardı. "Erkek çok güzelsin," dedi. "Sen de öyle." Hafifçe gülümsedi Mariko. "O olayı izlemek zorunda kalacağın için çok özür dilerim." "Bu benim görevimdi." Kadın hayır diye cevap verdi. Görev değildi. Bu kadar adam öleceğini ummamıştım. Karma. Blackthorne kendisini düşüncelerden kurtararak Japonca konuşmaya başladı. İntiharını uzun süreden beri planlıyordun ne? Hayatım hiçbir zaman benim değildi Anjinsan. Her zaman feodal lorduma aittir. Ondan sonra kocama. Yasalarımız böyle.
Kötü bir yasa.
Evet ve hayır. Başını kaldırarak adama baktı. Değiştirilemeyecek şeyler yüzünden kavga mı edeceğiz?
Hayır, beni affet.
Mariko Latince seni seviyorum dedi.
Evet, bunu biliyorum artık. Ben de seni seviyorum. Fakat amacın ölüm Mariko-san.
Yanılıyorsun sevgilim. Amacım efendimin hayatıdır ve senin hayatın. Tanrı beni affetsin. Fakat zaman zaman senin hayatın onunkinden daha da önemli oluyor benim için.
Artık hiçbirimizin kaçmasına olanak yok.
Sabırlı ol, güneş daha batmadı.
Bu güneşe hiç güvenim yok Mariko-san.
Uzanıp kadının yüzüne dokundu. Gomen Nasai. Bu gecenin goncalar hanındaki gibi olacağına söz verdim. Sabırlı davranmalısın. Ishido, Lady Ochiba ve diğerlerini iyi bilirim.
Yani Toranaga'nın ne yaptığını bildiğine inanarak kumar mı oynuyorsun?
Portekiz dilinde sormuştu bu soruyu. Kadın yumuşaklıkla cevap verdi. Böyle sıkıntılı olmamalısın, bugün çok kısa.
Özür dilerim, yine sen haklısın. Sıkıntılı olunacak zaman bile yok. Sana yardım için ne yapabilirim?
Yarın olduğuna inanmalısın.
Erkek bir an onun korkusunu sezdi. Uzanıp kolunu Mariko'nun omzuna doladı. Onu kendisine çekti, böylece beklemenin dehşeti de kalmadı.
Ayak sesleri yaklaştı. Evet Chimmoku, vakit geldi hanımım.
Her şey hazır mı?
Evet.
Beni Nilüferli Gölü'nün yanında bekle. Ayak sesleri uzaklaştı. Mariko Blackthorne'a dönerek onu hafifçe öptü.
Seni seviyorum.
Ben de seni.
Kadın ona selam vererek evden çıktı. Blackthorne da ardından gitti. Mariko Nilüfer'li gölün yanında durarak kuşağını açtı ve yere bıraktı. Chimulko da mavi kimonoyu çıkarması için ona yardım etti. Mariko bunun altına Blackthorn'un o güne dek gördüğü en parlak beyaz kimonoyu giymişti. Bu resmi bir ölüm kimonosuydu. Kadın başındaki yeşil kurdeleyi de çıkararak attı. Beyazlar içinde yürüyüp uzaklaştı. Blackthorn'a hiç bakmamıştı. Bahçenin gerisinde bütün kahverengililer üç köşe alana yerleştirilmiş, sekiz asırın etrafına sıralanmışlardı. Yabu, Kiri ve hanımlar güneye bakan şeref yerinde oturuyorlardı. Yolda da griydiler sıraya girmişlerdi. Aralarında başka samuraylar ve samuray eşleri vardı. Sumiyori bir işaret verince herkes eğildi. Mariko da eğilerek onlara karşılık verdi. Blackthorn kapının yanında bekliyordu. Dört samuray gelerek hasırların üstüne kırmızı bir örtü serdiler. Mariko kırmızı örtünün ortasına giderek küçük beyaz yastığın gerisinde diz çöküp sağ eliyle belindeki beyaz kuşağın içinden çok ince uçlu bıçağı çıkardı. Beyaz yastığın üstüne bıraktı. Chimulko yaklaşıp yerlere kadar eğildi ve kadına küçük, bembeyaz bir battaniye ile bir kordon verdi. Mariko hizmetçisinin yardımıyla kimonosunun eteklerini düzeltti. Sonra battaniyeyi kordonla beline bağladı. Blackthorn ölüm sırasında kimonosunun eteğinin kanlanmaması için bunu yaptığını biliyordu. Mariko sakin sakin şatonun kulesine baktı. Hazırdı artık. Güneş hala üst katı aydınlatıyor, alev gibi ışık dama vurarak gittikçe yükseliyordu. Sonra güneş birden kayboldu. Mariko o kırmızı karenin içinde otururken öyle ufak tefek görünüyordu ki, yola gölgeler inmiş ve hizmetkarlar meşaleleri yakmaya başlamışlardı. Adamlar işlerini bitirir bitirmez geldikleri gibi sessiz sedasız uzaklaştılar. Kadın öne eğilerek bıçağı düzeltti ve son kez arkasından yol gözüken büyük avlu kapısına baktı. Ama burası eskisi gibi boştu. Kadın Kasigi Yabusama diye seslendi. Evet Todosama. Lord Kiyama'nın bana yardımı reddettiği anlaşılıyor. Lütfen tanığım olursanız büyük onur duyarım. Ya bu onur bana ait diye cevap verdi. Eğilip selam verdikten sonra kalktı ve kadının gerisinde solda durdu. Kılıcı hafif bir ses çıkararak kınından sıyrıldı. Ayaklarını sıkıca yere dayayıp kılıcını iki eliyle kaldırdı. Ben hazırım Lady Toda. Lütfen ikinci kesiyi yapana kadar bekleyin. Kadının gözleri bıçaktaydı. Sağ eliyle bir haç çıkardıktan sonra öne eğilerek hiç titremeden bıçağı aldı ve cilalanmış çeliği tatmak ister gibi dudaklarına götürdü. Sonra bıçağı sıkıca tutarak boynunun soluna dayadı. O anda meşaleler yolu aydınlattı. Ishido peşinde muhafızlarıyla geliyordu. Kadın bıçağı kımıldatmadı. Ya bu hala vurmak için kaslarını germiş bekliyordu. Mariko kendisini zorlayarak bıçağı indirdi. Eli titriyordu artık. Ya bu da kılıcını kınına sokarak avuçlarını kimonosuna sürüp kuruladı. Ishido kapının önündeydi. Daha güneş batmadı Lady Toda. Ölmeyi bu kadar istiyor musunuz? Hayır Lord General, sadece efendime itaat etmeyi istiyorum. Titremelerine engel olmak için kenetlendi. Ishido'nun küstah kabalığı karşısında kahverengililer hiddetle omurdandılar. Yabu da onun üstüne atlamaya hazırlanırken Ishido konuştu. Lady Ochiba, veliaht adına naiplerden sizin için bir değişiklik yapmamızı rica etti. Onun arzusunu kabul ettik. Yarın şafakla yola çıkmanız için izinler burada. En yakında duran Sumiyori'nin eline tutuşturdu kağıtları. Mariko sözleri anlayamayarak kısık bir sesle konuştu. Efendim? Yarın şafakta gitmek için serbestsiniz. Ya Lady Kirtsubo ve Lady Sazuko? Göreviniz bu değil miydi? Onların izinleri de orada. Ishido alaylı bir tavırla güldü. Bütün adamlarınıza da izin verildi. Ya bu herkese izin veriliyor mu diye kekeledi. Evet, Kasigo Yabusan, siz buradaki en yüksek rütbeli kimsesiniz ne? Lütfen sekreterime başvurun. Kendisi sizin izinlerinizi de hazırlıyor. Fakat konuklarımızın neden ayrılmak istediklerini de anlamadım. 17 gün için buna değmez ne? Kalbi deli gibi çarpan ve kendisine acı veren yaşlı Lady Etsu da Mariko'nun zaferinin derecesini ölçmek istedi. Ya ben Lord General, ben de gidebilir miyim? Tabii Lady Maeda,
Neden davetlilerimizi arzularına karşı gelerek burada tutalım? Biz gardiyan mıyız? Ne münasebet?
Sesi birden buz oldu.
Gitmek istiyorsanız lütfen sekreterime başvurun. İzinleriniz bir veya iki gün içinde hazır olacaktır. Güvenle yola çıkmanızı da sağlayacağız.
Diğerlerine baktı.
Bütün hanımlar ve samuraylar da gitmek için başvurabilirler. Dediğim gibi 17 gün varken gitmek budalalıktır. Veliaht'ın davetine, Lady Ochiba'nın davetine, naiplerin davetine hakaret sayılır bu doğrusu.
Acımasız gözleri Mariko'ya gitti.
Hele onları seppuku ile tehdit hiç doğru değildir. Zaten soylu bir hanım bunu gizli olarak yapmalı ve kendisini böyle teşhir etmemelidir. Ne? Ben kadınların ölmesini arzu etmiyorum. Sadece veliaht'ın düşmanları ortadan kaldırılmalıdır. Fakat kadınlar da onun düşmanlarıysa o zaman cesetlerine tükürmeyi daha uygun bulurum.
Ishido dönerek gri kimonoluların başına bağırarak emir verdi. Bütün grililer sıraya girerek avludan çıktılar. Ya bu öldürmediği için üzgündü. Yine terli avuçlarını kimonosuna silerek ''Lady'' diye mırıldandı. ''Her şey bitti. Siz, siz kazandınız. Kazandınız.''
''Evet, evet.'' Güçsüz elleriyle beyaz kordonu çözmeye çalıştı. Chimmoko hemen koşup düğümleri çözdü ve battaniyeyi aldı. Kırmızı örtüden uzaklaştı. Herkes Mariko'yu seyrediyor, onun yürüyüp yürüyemeyeceğini merak ediyordu.
Mariko ayağa kalkmaya çalıştıysa da başaramadı. İkinci denemesi de başarılı olmadı. Kiri dayanamayarak ona yardım için kalktı. Fakat ya bu başını salladı.
Bu Lady Toda'nın hakkıdır.
Kiri bunun üzerine soluk almaya bile cesaret edemeyerek oturdu. Hala kapının yanında duran Blackthorn kararın değişmesinden büyük zevk duyuyordu. Seppuku yapmaya zorlandığı geceyi anımsamıştı. O gece başkalarından yardım istemeden ayağa kalkarak bir erkek gibi tek başına evine dönmüş ve bir samuray olmuştu. Kadını seyrederken cesaret göstermesi gerektiği için hem sinirleniyor hem de bunu anlayıp saygı duyuyordu. Sonra kadının ellerinin yine kırmızı örtüye gittiğini gördü. Mariko avuçlarını yere dayayarak zorla kalktı. Sendeledi ve neredeyse düşecekti. Fakat sonra ayakları hareket etti. Sallana sallana büyük kapıya doğru birkaç adım attı. Blackthorn onun gerekeni yaptığına, yeterince dayandığına ve cesaretini kanıtladığına karar vererek öne çıktı ve Mariko'yu tam bayılacağı sırada yakalayarak kucağına aldı. Sonra kadını içeriye götürdü. Kimse kımıldamadı ya da yolunu kesmeye kalkmadı. Sumiyori odaya girip kapıyı kapatarak esnedi. Geniş odadaki bütün kapitone şiltelerin örtüleri davet eder gibi açılmıştı.
''Her şey yolunda efendim.'' diye haber verdi. ''Lady Toda da uyuyor. Daha doğrusu hizmetçisi Chimmoko uyuduğunu söyledi.''
Üstünde bir kandilin yandığı alçak konsola giderek bir ibrikten fincana soğuk çay doldurdu. Bunun yanında Yabu'nun Ishido'nun sekreterinden alıp getirdiği izin kağıdı vardı.
Yabu esneyerek gerindi. ''Ya Anjin-san?''
''Son kontrolümde uyanıktı. Gece yarısı kendisini gördüm. Şafağa kadar kendisiyle ilgilenmemi söyledi. Adetleri böyleymiş. Sözlerinin hepsini de anlayamadım ya. Ama ziyanı yok ne?'' Her tarafı koruyoruz. Diğer hanımlar da uyuyorlar. Sadece Lady Kiritsubo ayakta.
Ya bu yataktan kalktı. Sadece bir kasık bağı takmıştı. Ne yapıyor?
Pencerenin önüne oturmuş dışarıya bakıyor. Dışarıda da görülecek bir şey yok. Kendisine biraz uyumasını söyledim. Nazik bir tavırla bana teşekkür etti. Ama yerinden ayrılmadı. Kadınlar ne?
Ya bu giyinmeye başladı.
Dinlenmesi gerek. Bugün epey yol alacağız.
Sumiyori fincanı bıraktı. Bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum.
Ne?
Ishido bizi bırakmak niyetinde değil.
İmzalı izinlerimiz var. İşte hepsi burada. Bütün adamlarımızın gitmesine izin verildi. Herkesin içinde verdiği sözden nasıl döner? Olanaksız ne?
Bilmiyorum Yabu-san ama bana oyunmuş gibi geliyor.
Yabu ağır ağır kuşağını bağladı.
Nasıl bir oyun?
Bize baskın yapacaklar.
Şatonun dışına çıkınca mı?
Sumiyori başını salladı. Öyle sanıyorum.
Buna cesaret edemez.
Edecektir. Ya baskın yapacak ya bizi geciktirecek. Ishido'nun Lady Toda, Lady Kiritsuba, Lady Sazuka ya da bebeği bırakacağını hiç sanmıyorum. Hatta yaşlı Lady Etsu ve diğerini de bırakmak istemeyecektir.
Hayır, yanılıyorsun.
ya bu kılıçlarını alarak kuşağına soktu. İçinden de senin gibi düşünüyorum diyordu. Bir şey hallolmadı, o kadın görevini başaramadı. Tam seppuku yapacakken geri döndü, bizi ve kendisini utandırdı. Budala kadın, ben de karşı tarafla anlaşmak zorunda kaldım. Evet baskın olacak, fakat sandığından farklı olacak. Buna karşılık Ishido'nun baş düşmanı Toranaga'nın kafası yere düşünce Izu'yu, barbarı ve gemiyi alacağım. Ya bu Sumiyori'ye yaklaşarak karanlıkta bir şey ararmış gibi yaptı. Sonra birden kısa kılıcını çekerek adamın arkasına gömdü. Aynı anda öbür eliyle samurayın ağzını kapatmış, bağırmasına engel olmuştu. Komutan o anda öldü. Ya bu üstünün lekelenmemesine dikkat ederek onu şiltelerden birine yatırdı. Gören Sumiyori'nin uyuduğunu sanacaktı. Sonra kısa kılıcını cesetten çekerek temizlemeye başladı. Sumiyori'nin durumu sezmesi yüzünden bu hesapta olmayan cinayete sinirlenmişti. Ya bu kısa kılıcının temizlemesini bitirip kuşağına soktu, sonra Sumiyori'nin üstüne örtüyü çekti. Bir havluyla yüzünü ve ellerini kuruladı. Duygularına hakim olarak kandili söndürüp kapıyı açtı. İki kahverengili koridorun biraz aşağısında bekliyordu. Hemen selam verdi adamlar. Ya bu karanlıklara, seni şafak vakti kaldıracağım Sumiyori-san dedi. Sonra samuraylardan birine baktı. Burada nöbet tut, kimse içeriye girmesin. Komutanı rahatsız etmemeliler. Kendisi çok yorgun düştü. Evet efendim. Samuray yeni yerine geçti. Ya bu da öbür muhafızı alarak birlikte bir kat aşağıya indi. Sonunda en dipteki koridora geldi. Muhafızlar selam vererek onun koridor kapısından iç daireye geçmesine ses çıkarmadılar. Ya bu gidip bir kapıya vurdu. Hafifçe Anjin-san diye seslendi. Cevap çıkmayınca ince kapıyı açtı. O da boş ve karşı taraftaki kapı da aralıktı. O yana gidince elinde bir hançer olan Chin Moko ile karşılaştı. Hizmetçi yatağını kapının önüne sermişti. ''Affedersiniz efendim, uyuyakalmışım.'' Fakat bıçağını indirmedi. ''Kendisi hanımım, Lady Kiritsumo ve Lady Achiko ile konuşuyor. Lütfen kendisini bir dakika görmek istediğimi söyle.'' ''Tabii efendim.'' Chin Moko saygıyla ya buya öbür odayı işaret etti. Adam odaya girince de kapıyı çekip uzaklaştı. Bir an sonra ara kapı yine açıldı ve Blackthorn içeriye girdi. ''İyi geceler ya Busan.'' ''Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Anjin-san. Sizi görmek, her şeyin güvende olduğunu anlamak istedim.'' ''Teşekkür ederim, endişe edecek bir şey yok.'' ''Lady To da nasıl, hasta değil ya?'' ''Şimdi iyi, yorgun ama iyi. Kısa süre sonra şafak sökecek ne?'' Birden durdu. ''Bugün plandan söz ettiniz Yabu-san. Nasıl bir gizli plan?'' Yabu o ara böyle sır verdiğine pişman oldu. ''Gizli değil, siz yanlış anlamışsınız. Sadece Osaka'dan kaçmanın zor olduğunu ve gerekirse'' Yabu eliyle boğazını keser gibi yaptı. ''Gerekirse seppuku diyecektim.'' ''Evet, fakat artık iznimiz var ne? Artık Osaka'dan gidebiliriz.'' ''Evet, kısa süre sonra gideceğiz. Nagasaki'den o adamları alacağız.'' ''Evet.'' Ya bu büyük bir dostlukla uzaklaştı. Blackthorn da onun arkasından kapıyı kapatarak iç koridora geçti. Kendi kapısını da aralık bıraktı. Chin Moko'nun yanından geçerek diğer odaya girdi. Kapitone şiltelere yaslanmış olan Mariko eskisinden daha ufak tefek, daha ince ve daha güzel gözüküyordu. Kiri bir yastığa diz çökmüştü. Achiko da bir kenarda kıvrılmış uyuyordu. ''Mariko ne istiyormuş Anjin-san?'' dedi. ''Hepimizin güvende olup olmadığımızı anlamayı istemiş.'' Mariko Kiri'nin sözlerini de çevirdi. Ona planı sorup sormadığını anlamak istiyor. ''Sordum ama sözü geçiştirdi. Belki de fikrini değiştirdi. Belki ben yanılıyorum. Bugün öğleden sonra bir şey planlamıştı veya planlamaya hazırlanıyordu.''
''Bize ihanet etmek için mi?''
''Tabii ama bunu nasıl yapacağını bilmiyorum.'' Achiko uykusunda bir şey mırıldandı. Öteki kadınlar hava kararınca kendi dairelerine gitmişlerdi. Sadece yaşlı Lady Etsu ve bu genç kadın kalmak için izin istemişlerdi. Lady Etsu da yan odada uyuyordu. O sırada şatodan ayrılmak isteyen 105 kadının da sabah Ishido'nun sekreterine başvuracakları duyulmuştu. Kiyama torununun karısı olan Achiko'yu çağırmıştı hemen. Fakat genç kadın Mariko'dan ayrılmayı reddetmişti. Daimyo da onu ailesinden atmış ve çocuğun kendisine verilmesini emretti. Achiko da çaresiz çocuğunu yaşlı adama yollamıştı. Mariko Blackthorn'a baktı. Huzurlu olmak ne iyi ne. Evet, kadın kendine gelip ölmemiş olduğunu anlayınca Blackthorne'un yanından ayrılmayı istememişti. Bir saat adamın kollarında yatmıştı. Sağ olduğun için çok mutluyum Mariko, senin öldüğünü gördüm.
Ben de öldüğümü sandım. Ishido'nun razı olmasına hala inanamıyorum. Oh, kollarını vücuduma dolamanı ve gücünü çok seviyorum.
Bugün Yoshinaka'nın kafa tuttuğu andan itibaren sadece ölümü gördüm. Senin, benim, herkesin ölümünü. Bu planı epey süre önce hazırladın, ne?
Evet, deprem olduğu gün Anjin-san. Lütfen beni affet ama seni korkutmayı istemiyordum. Anlamayacağından endişe ediyordum. Evet, o gün Osaka'daki rehineleri çıkarıp getirmenin karmam olduğunu anladım. Lord Toranaga için bunu sadece ben yapabilirdim. Şimdi bu oldu. Fakat ne kadar pahalıya mal oldu ne? Tanrı beni bağışlasın.
Daha sonra Kiri gelince birbirlerinden uzaklaşmak zorunda kalmışlardı. Fakat ikisi için de bunun önemi yoktu. Bir gülüş, bir bakış yeterliydi. Kiri kalkarak pek dar olan pencereye gitti. Neredeyse şafak sökecek.
Mariko evet diye cevap verdi. Artık kalkayım.
Biraz sonra Mariko-sama, lütfen dinlen, gücünü toplaman gerek.
Keşke Lord Toranaga burada olsaydı.
Evet.
Buradan ayrılamayacağımıza dair bir haber hazırladınız mı?
Kiri, evet Mariko-sama diye cevap verdi. Bir güvercin günün ilk ışıklarıyla gidecek. Lord Toranaga senin zaferini bugün duyacak. Seninle gururlanacak.
Kendisi haklı olduğu için çok mutluyum.
Kiri, senden ve ondan kuşku duyduğum için diye mırıldandı. Beni affet. İçin için ondan da kuşkulanmıştım. Kiri pencereye döndü. O anda Toranaga yanılıyor diye bağırmayı istiyordu. Ne kadar kendimize güvenirsek güvenelim, Osaka'dan ayrılmayacağız.
Kalmamız bizim karmamız. Kaybetmemiz de onun karması.
Yabı batı bölüğünde muhafızlar odasında durdu. Nöbeti devralacak muhafızlar hazırdı. Şimdi herkesi denetleyeceğim.
Evet efendim.
Peşinde bir samurayla ana merdivene gitti. Merdivenin dibindeki holde diğer muhafızlar bekliyorlardı. Dışarıda da ön avlu ve bahçe vardı. Yabı oralara bir göz atınca her şeyin yolunda olduğunu anladı. Geriye dönerek yanındaki nöbetçiyi şaşırtan bir şey yaptı. Hizmetkarların dairesine giden merdivenden indi. Uşaklar güçlükle uyanarak alınlarını zeminin taşlarına dayayıp öylece kaldılar. Ya bu onları fark etmedi bile. Kalenin daha aşağılarına iniyordu. Pek az kullanılan küf kokulu kemerli koridorlardan geçti. Mahzene muhafız konulmamıştı. Çünkü orada korunacak bir şey yoktu. Kısa süre sonra dönerek merdiveni çıkmaya başladılar.
Ya bu birden durdu. Neydi o?
Kahverengili samuray durup dinledi ve öldü. Ya bu kısa kılıcını temizleyerek cesedi karanlık bir köşeye sürükledi. Sonra pek dikkati çekmeyen, üstünde ağır kol demirleri bulunan küçük bir kapıya koştu. Ishido'nun aracısı ona bu kapıyı tarif etmişti. Paslı sürgüleri açmak için epey uğraştı. Sonunda kapı açıldı ve içeriye serin bir hava doldu. Bir mızrak boğazına dayanacağı sırada adam yana çekildi. Titreyen elini kaldırarak söylenmiş olan işareti yaptı. ''Ben Kasigi Yabu'yum'' dedi. Siyahlar giymiş, başı kapüşonlu, yüzü örtülü, adeta görünmez sayılabilecek adam bir işaretle bunu anladığını belirtti. Fakat hala saldırmak için mızrağını hazır tutuyordu. Ya bu itaatle geriledi. Sonra adam koridorun ortasına kadar geldi. Uzun boylu yapılı adamın maskenin içinden çekik gözleri parlıyordu. Ölen kahverengiliği görerek bir el hareketiyle mızrağını savurdu. Mızrak cesede battı. Sonra adam ucuna takılı zincirden yararlanarak mızrağını geri çekti. Sonunda kendisine güven gelmiş olacak ki karanlığa doğru dönerek başını salladı. Aynı anda 20 adam içeriye girip o merdivene saldırdılar. Kullanılmayan arka yoldan yukarıya çıkacaklardı. Adamların ellerinde zincirli bıçaklar, kılıçlar ve başka silahlar vardı. Siyah başlıklarının tam ortasındaki kırmızı benek dikkati çekiyordu. İlk grubu başkaları izledi. Kırmızı benekli haydutlar basamakları ikişer ikişer zıplayarak çıktılar. Üst basamakta durdular. Bir kapı yollarını kesmişti. Bir an ihtiyatla bekledikten sonra kapıyı açmaya çalıştılar fakat kapı sıkışmıştı. Elinde bir ucu çengelli, sivri, kısa bir demir çubuk olan biri yaklaştı. Demirin sivri tarafını araya sokarak kapıyı açıverdi. Küflenmiş bir koridordan daha geçtiler. Sonra köşede durdular. Ve ilk adam etrafına baktıktan sonra arkasından gelenlere işaret etti. Karşıdaki gizli kapıyı örten kalın tahtada bir casus deliği vardı ve buradan ışık sızmaktaydı. İçlerinden biri yaklaşıp gözünü oraya dayadı. Bekleme salonunun orada nöbet tutmakta olan iki grili ile iki kahverengiliği gördü. Adamlar konukların kaldığı dairenin kapısını koruyorlardı. Haydutlardan biri mahzende başkandan aldığı emri yerine getirerek parmaklarıyla saniyeleri sayıyordu hala. Mahzende de haydutların elebaşısı aynı şekilde parmaklarını oynatarak saniyeleri sayarken gözlerini ya budan ayırmıyordu. Ya bu durmuş bekliyor ve korkudan pis pis terliyordu. Sonunda parmaklar durdu ve adam yumruğunu sıktı. Koridoru işaret etti. Ya bu başını sallayarak geldiği yoldan dönerek ağır ağır ilerledi. Arkasında haydutların elebaşısı yine bir, iki, üç diye saymaya başlamıştı. Ya bu atıldığı korkunç tehlikenin farkındaydı. Fakat başka çaresi de yoktu. Kendisini zorla Ishido'nun eline düşürdüğü için yine Mariko'ya küfrü bastı. Anlaşmaya göre yapması gereken şeylerden biri de kapıyı açmasıydı. Ya bu o ara kuşkuyla Ishido'nun adamına kapının gerisinde ne var diye sormuştu. Dostlar, onlara şu işareti yapıp paralı olarak da adını söyleyeceksin. O zaman beni öldürecekler ne? Hayır Yabusan, sen çok değerlisin. Sadece onların içeriye girmelerini sağlayacaksın. Yabu bunları kabul etmişti. Fakat bir ninja ile karşılaşacağı da aklına gelmemişti. Bunlar adeta efsaneleşmiş haydutlardı. Para için her türlü suçu işlerlerdi. Hem sırlarını da sadece akrabalarına açarlardı. Yani ninjalar daima aynı aileden gelirdi. Ninja için öldürmeye karşılık para almaktan başka amaç yoktu hayatta. Ya bu onların elebaşısından uzaklaşarak koridorda sakin yürümeye çalışırken yüreği göğsünü yırtıp çıkacak gibiydi. Karşısında Ronin değil ninjaları bulunca fena korkmuştu. Dehşetle Ishido'nun çıldırmış olduğunu düşünüyor ve her an bir mızrak ya da ok yiyeceğini sanıyordu. Neyse köşeyi dönünce biraz rahatlayarak merdivenleri üçer üçer çıktı. Yukarıya gelince doğru hizmetkarların dairesine koştu. Hizmetkarlar dairesinde tencere ve kapları devirerek telaşla ninja diye haykırdı. Anlaşmasında bu yoktu. Fakat ya bu böylece kendisini korumak istiyor ve bu işle ilgisi olduğunun anlaşılmamasını sağlamaya çalışıyordu. İçerideki kadın ve erkekler dehşetle oraya buraya kaçıştılar. Kimi masaların altlarına gizlenmeye çalışıyordu. Ya bu koşarak oradan geçip merdiveni tırmandı ve ona koridora eriştiği an kılıcını çekmiş ilk kahverengili muhafızlarla karşılaştı. Ya bu alarm verin diye bağırdı. Ninja, hizmetkarların arasında ninja var. Bir samuray cesaretle merdivenin başına koşarak durup kılıcını kaldırdı. Ya bu da ana kapıdan geçerek alarm verin diye gürledi, yine bize saldırıyorlar. Bu da plana dahildi. Ninjalar bekleme odasının gizli kapısından saldırıp Mariko'yu kaçıracakları sırada Yabu da dışarıda samurayları böyle şaşırtıp oyalayacaktı. Bir subay koşarak Yabu'nun yanına geldi. Ne oluyor? Ninja dışarıda ve hizmetçiler arasında ninja var. Subiyori nerede? Bilmiyorum, odasında olmalı. Başka samuraylar aşağıya koşarken Yabu yukarıya fırladı. O sırada mahzendeki ilk ninja da hizmetçilerin arasına daldı. Haydutlar mızraklar ve kılıçlarla hizmetkarları öldürdüler. Sonra ana koridora çıktılar. Burada kargaşalık çıkaracaklar ve Mariko-san'ı kaçıracaklardı. Alınlarında kırmızı benek olan haydutlar hala bekleme odasının gizli kapısının önündeydiler. Başkanları yine o casus deliğinden bakıyordu. Endişeli kahverengililerle Blackthorn'un grili muhafızlarının koridorun demirli kapısını koruduklarını gördü. Aşağıda kıyamet kopuyor, ninjalar üstlerine saldıran kahverengilileri kesiyorlardı. Bir süre sonra içerideki grililere kahverengililer daha fazla dayanamadılar. Adamlarını bekleme odasından çıkararak koridorun dibindeki kapının önünde yerleştirildiler. Böylece ninjaların yolu açılmış oluyordu. Başkan yine delikten bakınca bir kadınla uzun boylu barbarın telaşla kapıdan geçtiklerini gördü. Peşlerinde de başka kadınlar vardı. Öldürme arzusu bendiğini kaplayan ninja dayanamayarak işaret verdi ve kapıdan içeri daldılar.
Blackthorn onun geldiğini görerek kimonosunun içinden tabancasını çıkarıp ateşledi. Adamın kafasının arkasına uçtu ve böylece o an için saldırı durdu. Aynı anda grilerin komutanı hiç düşünmeden dönerek saldırdı ve bir ninjanın kafasını kesti. Sonra diğerleri muhafızın üstüne çullandılar. Adam öldü ama birkaç saniye Blackthorn'un Mariko'yu öbür odaya kaçırıp kapamasını sağladı. Ninjalar şiddetle saldırırlarken de İngiliz kapının sol kol demirini vurmayı başardı.
33. ayrının sonu. Sayfa 458.